Ayrım 43, Yanlış Yol, Hering Mankell, Sayfa 554. Höglund yerinden kalkarak odadan çıktı. Stefan Friedman'ın bu olaylarda bir ilgisi olabilir miydi? Wallander aizeyi kaldırarak Per Okeson'u aradı. ''Bana bir iyilik yapmanı istiyorum.'' dedi. ''Şimdi, gecenin bu saatinde, Louis'in yattığı hastaneyi ara, onu hastanede ziyaret eden kişinin imzaladığı ziyaretçi formunun bir kopyasını çıkarmalarını söyle ve onu buraya Helsingborg'a fakslamalarını da söyle.'' ''Bunu nasıl yapacaklarını sanıyorsun?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Ama önemli olabilir. O sayfadaki diğer isimleri karalayabilirler. Ben yalnızca o imzayı görmek istiyorum.'' ''Sahte bir imza olmalı ama.'' ''Elbette, ben işte o sahte imzayı görmek istiyorum.'' Wallander son sözcükleri vurgulayarak söylemişti. Akeson onun çok önemli bir şeyin peşinde olduğunu anlamıştı. ''Faks numarasını ver bana.'' dedi Akeson. ''Elimden geleni yaparım.'' Wallander ona faks numarasını verdikten sonra telefonu kapattı. Duvardaki saat 2:05 geçtiğini gösteriyordu. Hava hala nemli ve sıcaktı. Wallander'in yeni gömleği ter içindeydi. Saat 2:30'da Höglund yanına gelerek Agneta Malmström'ün Lansford'la Oxelösund arasında bir yerde ailesiyle birlikte tatilde olduğunu söyledi. ''Tatile çıktığı teknenin adı neymiş?'' ''Samborombon, numarası da var.'' ''Stockholm istasyonunu ara.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Teknede mutlaka bir telsiz vardır. Tekneyi arabalarını söyle. Bunun acil bir durum olduğunu da belirt. Bir garsonla konuş. Doktorla hemen bağlantı kurmak istiyorum.'' Wallander doğru yolda olduğunu hissediyordu. Höglund bir garsonla konuşmaya gitmişti. Swedberg arabalarının nasıl çalındığına ilişkin güvenlik şirketinden gelen evrakla telaşla odaya girerken az kalsın Höglund'la çarpışıyordu. ''Haklıymışsın.'' dedi. ''Güvenlik elemanları yalnızca silahı görmüşler. Ayrıca her şey çok çabuk olmuş ama adam sarı saçlı mavi gözlüymüş ve üstünde eşofman varmış. Ne şişman ne de çok zayıfmış. Stockholm aksanıyla konuşuyormuş. Uyuşturucu alıyormuş gibi bir hali varmış.'' ''Bunu da nereden çıkarmışlar?'' ''Bakışlarından.'' ''Adamın özelliklerine ilişkin bir eşkal alacağız değil mi?'' ''Ben bu konuyla ilgilenirim.'' Svetberg geldiği gibi aynı hızla dışarı çıktı. Koridordan heyecanlı sesler geliyordu. Wallander bir garsonun çizdiği sınır çizgisini geçmeye çalışan bir gazetecinin yakalandığını düşündü. Yan masada duran not defterlerinden birini alarak bir iki not yazdı. Aklına gelenleri yazmıştı. Olaylar bir sıra izlemiyordu, sürekli terliyordu. Bir yandan da çoktan aranması gereken Bay Bay'ı düşünürken saate bakıyordu. Saat sabahın 3'üne geliyordu. Güvenlik şirketinin arabası hala bulunamamıştı. Hans Lagard bir yerlerde gizleniyordu. Rıhtıma götürülen Dominik Cumhuriyeti'nden gelen genç kız teknenin o tekne olduğuna ilişkin kesin bir şey söyleyememişti. Belki aynı tekneydi, belki değil. Dümende olan adamın yüzünü net olarak görememişlerdi. Teknede tayfaların olup olmadığını ise hatırlamıyordu. Wallander bir garsona kızların biraz yatıp dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Kızlara kalacakları bir otel bulundu. Kızlardan biri koridorda Wallander'i görünce utangaç bir tavırla gülümsedi. Genç kızın gülümsemesi Wallander'in bir an için kendini iyi hissetmesine neden olmuştu. Bir garson düzenli aralıklarla Wallander'in yanına gelerek Hans Logart'la ilgili son gelişmeleri bildiriyordu. Saat 3'ü çeyrek gece Wallander Logart'ın iki kez evlendiğini ve 18 yaşından küçük iki çocuğu olduğunu öğrenmişti. Çocuklardan kız olan Hagfors'la annesiyle birlikte yaşarken 9 yaşındaki oğluysa Stockholm'deydi. 7 dakika sonra bir garson yeniden Wallander'in yanına gelerek Logard'ın bir çocuğu daha olduğunu öğrendiklerini ama bunun henüz onaylanmadığını söyledi. Saat 3:30'da yorgun bir polis Wallander'in oturduğu odaya gelerek Stockholm'un Malmström ailesinin kiraladığı tekneyle bağlantı kurmayı başardığını ve teknenin Arkösund'a doğru yol aldığını bildirdiler. Wallander yerinden fırlayarak bir garsonun bağırarak telefonda konuştuğu operasyon merkezine gitti. Bir garson telefonu Wallander'a uzattı. ''Hevringe ve Gustav Dahlen adında iki fener gemisinin arasındalarmış.'' dedi. ''Karl Malmström hatta.'' Wallander haizeyi telaşla bir garsona geri uzattı. Ben karısıyla konuşmak istiyorum. Adama söyleyecek bir şeyim yok. Orada kıyı telsizi aracılığıyla yapılan konuşmaları dinleyen birçok teknenin olduğunu biliyorsun herhalde. Wallander telaştan bunu unutmuştu. En iyisi cep telefonu dedi. Yanlarında cep telefonu olup olmadığını sor. Sordum bile dedi bir garson. Tatile çıkarken cep telefonlarını yanlarına almak istemeyenlerden. O zaman en yakın kıyıya çıksınlar dedi Wallander ve derhal beni oradan arasınlar. Sence bu ne kadar sürer diye sordu bir garson. Havringer'in nerede olduğundan haberin var mı? Saat gece yarısı. Senin için şimdi yola mı çıksınlar istiyorsun? Havringer'in nerede olduğu umurumda bile değil dedi Wallander. Belki geceleri de yol alıyorlardır. Belki yakınlarındaki bir teknede cep telefonu vardır. Onlara doktorla en geç bir saat içinde mutlaka konuşmam gerektiğini söyle. Doktorla, kocasıyla değil. Bir garson hayretle başını iki yana salladı, sonra yeniden ahizeye bağırmaya başladı. Tam 30 dakika sonra Agneta Malmström kanalı geçerken karşılaştıkları bir tekneden bir cep telefonu ödünç alıp kıyıya çıkarak aradı. Wallander hiç zaman yitirmeden hemen konuya girdi. ''Kendini yakan kızı hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Birkaç hafta önce bir tarlada.'' ''Elbette hatırlıyorum. O günlerde seninle telefonda konuştuğumu da hatırlıyor musun?'' Böylesine genç birinin kendini nasıl yakabildiğini sormuştum. Tabii tam olarak hangi sözcükleri kullandığımı hatırlamıyorum. Evet, hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum diye karşılık verdi doktor. Yakın bir zamanda yaşadığım bir olayı örnek olarak vermiştin. Babasından çok korktuğu için onu görmemek amacıyla kendi gözlerine oymaya çalışan küçük bir oğlan çocuğundan söz etmiştin. Doktorun hafızası çok kuvvetliydi. ''Evet'' dedi, ''hatırlıyorum ama bunu ben yaşamamıştım. İş arkadaşlarımdan biri anlatmıştı.'' ''Kim anlatmıştı?'' ''Kocam, o da doktordur.'' ''O zaman onunla konuşmalıyım, çağırır mısın lütfen?'' ''Bu biraz zaman alacak, geri dönmem gerekiyor. Biraz uzağa demir attık, ben şişme botla kıyıya çıktım.'' Wallander onlara bunca zahmet verdiği için özür diledi. ''Ama ne yazık ki mutlaka kocanla konuşmam gerek.'' ''Dediğim gibi biraz sürecek.'' ''Havringe nerede?'' diye sordu Wallander. ''Baltık denizinin dışında. Aslında burası çok güzel. Bu gece güneye doğru yöneldik. Rüzgar pek iyi değil.'' 20 dakika sonra telefon yeniden çaldı. Bu kez telefonda Karl Malmström vardı. Wallander bu arada onun Malmö'de çocuk doktoru olduğunu öğrenmişti. Wallander az önce anlattıklarını ona da anlattı. ''Olayı hatırlıyorum.'' dedi doktor. ''Çocuğun adını hatırlıyor musunuz?'' ''Evet hatırlıyorum ama burada durup o adı cep telefonunda duyurmak için bağıramam.'' Wallander doktorun ne demek istediğini anlamıştı. Bir çözüm bulmaya çalıştı. ''O zaman şöyle yapalım. Ben size soru sorayım. Siz de evet ya da hayır diye yanıtlayın. Hiç isim söylememiş olursunuz.'' ''Deneyelim.'' ''Bunun Bellman'la bir ilgisi var mı?'' diye sordu Wallander. Malmström'ün ünlü İsveçli şairin yazdığı Fredman'ın mektubu adlı şiirden söz edildiğini anında anlamıştı. ''Evet var.'' ''O zaman yardımlarınız için çok teşekkür ederim.'' dedi Wallander. ''Umarım sizi bir daha rahatsız etmek zorunda kalmam. İyi tatiller.'' Karl Malmström'ün rahatsız olmuş bir hali yoktu. ''Polislerimizin çok çalıştığını bilmek insanı rahatlatıyor.'' dedi doktor. Telefonu kapattılar. ''Birazdan bir toplantı yapalım.'' dedi Wallander telefonu bir garsona uzatırken. ''Şimdi biraz yalnız kalıp düşünmeliyim.'' ''Benim odama git, şu anda boş.'' Wallander birden kendini çok yorgun hissetti. Tüm bedeni ağrıyordu. Düşüncelerinde haklı olabileceğine hala inanmak istemiyordu. Bu sonuca ulaşmamak için çok uğraşmıştı ama artık pes etmişti. Ortaya çıkan tablo çok şaşırtıcıydı. Küçük çocuğun babasından korkması, ağabeyin sürekli ortalarda dolaşması, intikam almak için babasının gözlerine kezzap dökmesi, bir şekilde tacize uğradığı kesin olan kız kardeşiyle sağlıksız bir ilişkisi olması. Şimdi her şey birdenbire ortaya çıkmıştı. Artık hiçbir şey anlamsız değildi ve ortaya çıkan sonuç tüyler ürperticiydi. Wallander bilinçaltının bu sonuca bir süre önce ulaştığının farkındaydı. Ama bu bilginin su üstüne çıkmaması için de elinden geleni yapmıştı. Bunun yerine de kendisini hedefinden uzaklaştıran yanlış sokaklara sapmayı yeğlemişti. Odanın kapısında bir polis belirdi. Lund'dan bir faks geldi, hastaneden. Wallander faksı aldı, Per Ockeson hiç zaman yitirmemişti. Louis Fredman'ın yattığı psikiyatri bölümünden gelen ziyaretçi listesiydi. Listedeki isimlerin yalnızca birinin üstü çizili değildi, imza okunamıyordu. Bir garsonun masasının üstüne duran büyüteci alarak okumaya çalıştı ama okuyamadı. Faksı masanın üstüne koydu, polis hala kapının önündeydi. ''Bir garsona söyle buraya gelsin.'' dedi Wallander. ''Üst hattan gelen arkadaşlar da.'' ''Ha, Siyos'tan nasıl?'' ''Uyuyor.'' dedi polis. ''Omzundaki kurşunu çıkardılar.'' Birkaç dakika sonra hepsi odada toplanmıştı. Saat sabahın 4:30'uydu. Herkes çok yorgun ve bitkindi. Hans Logart hala bulunamamıştı. Güvenlik şirketinin arabası da. Wallander arkadaşlarına oturmalarını söyledi. Gerçeğin yüksek sesle ifade edileceği an diye geçirdi içinden. Hans Logart adında birini arıyoruz diye söze başladı ve elbette aramayı sürdüreceğiz. Bu söz konusu kişi Siyosten'i omzundan vurdu, kadın ticareti yapıyor ama diğerlerini öldüren o değil. Kafa derilerini yüzen Logart değil, başka biri. Durdu. Tüm bunları Stefan Fredman yaptı dedi. Bir başka deyişle 14 yaşındaki bir çocuğu arıyoruz. Babasıyla birlikte diğerlerinin katili olan çocuğu. Odanın içinde herkes soluğunu tutmuş Wallander'i dinliyordu. Kimse yerinden kıpırdamadı. Herkes gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Her şeyi açıklaması Wallander'in yarım saatini almıştı. Anlattıktan sonra herkes onun gibi düşünmeye başlamıştı. Üst ada dönmeye karar verdiler. Az önce konuşulanların son derece gizli olduğunu hepsi biliyordu. Wallander o anda iş arkadaşlarında hangi duygunun daha güçlü olduğunu, şoke olmak mı, yoksa rahatlamak mı kestirememişti. Üst ada gitmek üzere hazırlandılar. Wallander Per Ockeson'la konuşurken Svedberg Lund'dan gelen faksa bakıyordu. Wallander ona döndü. Ne var? İmza dedi Svedberg. Geronimo diye imzalanmış sanki. Wallander faksı hızla Svedberg'in elinden kaptı. Saat 5:10 vardı. Svedberg haklıydı. 38. Bölüm. Şafak sökerken Helsingborg'daki emniyetin önünde vedalaştılar. Herkes bitkin görünüyordu ama her şeyden öte uzun zamandır peşinde oldukları katil hakkında gerçeğin farkına vardıkları için sarsılmışlardı. Üstad emniyetinde saat 8'de buluşmayı kararlaştırdılar. Eve gidip duş alacak kadar zamanları olacaktı. Sonra yeniden çalışmalarını sürdüreceklerdi. Wallander her şeyi açıkça anlatmıştı. Tüm bu olayların Stefan Ferdman'ın hasta kız kardeşi yüzünden olduğuna inanıyordu. Ama emin değildiler. Louis Fredman da büyük bir tehlike içinde olabilirdi. Atılacak bir tek adım kalmıştı. Svedberg Wallander'in arabasına bindi. O gün havanın çok güzel olacağı anlaşılıyordu. Her ikisi de Skåne'ye en son ne zaman yağmur yağdığını hatırlamıyordu. Yol boyunca çok az konuştular. Üst ada yaklaştıklarında Svedberg anahtarlarını bir yerde unuttuğunu fark etti. Bu da Wallander'in evinin anahtarlarının bulunmadığını hatırlatmıştı. Svedberg'e evine gelmesini söyledi. Maria caddesine saat 7'de vardılar. Linda uyuyordu. Duşlarını aldıktan sonra Wallander Svedberg'e kendi gömleklerinden birini verdi. Sonra da oturma odasına geçerek kahvelerini yudumladılar. İkisi de eve geldiklerinde Linda'nın odasının yanındaki dolabın kapalı kapısının aralandığını fark etmemişlerdi. Hoover eve 7:10 kala gelmişti. Elinde balta Wallander'in yatak odasına giderken dış kapının açıldığını duymuştu. Hemen dolabın içine saklanmıştı. İki kişinin sesini duymuştu. Onların oturma odasında olduklarını anlayınca yavaşça dolabın kapısını açmıştı. Wallander diğer adama Svedberg diye seslendiğini duydu. Hoover onun da polis olabileceğini düşündü. Bu süre içinde baltayı sıkıca tutarak konuşmalarını dinledi. Önce onların neden söz ettiklerini anlamadı. Konuşmalarında sürekli Hans Logart adı geçiyordu. Wallander Svedberg'e bir şeyler anlatıyordu. Hoover bu anlatılanlara dikkatle dinledikten sonra Geronimo'nun kutsal gücünün yeniden harekete geçtiğini anladı. Hans Logart adındaki adam Okey Lilye Giren'in sağ koluydu. Dominik Cumhuriyeti'nden belki de Karayip Adaları'ndan genç kızlar topluyordu. Büyük olasılıkla bu kızları Wetterstedt ile Karlman'a sunuyordu. Wallander'in Hans Logart'ın Stefan Fredman'ın kafasındaki ölüm listesinde olduğunu tahmin ettiğini söylediğini de duymuştu. Bu konuşmadan sonra iki adam da susmuştu. Birkaç dakika sonra Wallander'le Svedberg evden çıkmışlardı. Hoover dolaptan çıkarak kıpırdamadan durdu, sonra da geldiği gibi sessizce evden çıktı. Linda ile Kaysa'nın prova yaptıkları boş depoya gitmişti. Buranın bir daha kullanılmayacağını bildiğinden adını Perkins taktığı polisle kızını öldüreceği Maria Caddesi'ndeki eve gitmişti. Ama dolabın içinde bir elinde baltayla durup oturma odasından gelen konuşmaları dinlediğinde kuşkulanmaya başlamıştı. Öldürülmesi gereken bir kişi daha vardı. Gözünden kaçırdığı bir adam. Hans Logart adındaki adam. Polisler Hans Logart hakkında konuşurlarken Hoover söz konusu bu adamın da bir zamanlar kız kardeşine acımasızca tecavüz etmiş olabileceğini düşündü. Bu kız kardeşine uyuşturucu verilip Gustav Wetterstedt'in ve Arne Karlman'ın evine götürülmeden, kız kardeşi o yoğun karanlığın içine düşmeden önce olmuş olmalıydı. Tüm bunlar kız kardeşinden aldığı o kitapta yazıyordu. Hans Logart'ın İsveç'te yaşamadığını, onun yabancı olduğunu düşünmüştü. Hans Logart çok kötü bir adamdı, bir hata yaptığını fark etti. Boş depoya girmesi kolay olmuştu. Daha önce Kaysa'nın anahtarı kapının üstündeki küçük deliğe gizlediğini görmüştü. Sokaklarda gün ışığında dolaştığından yüzünü boyamamıştı. Ayrıca Louis'i de korkutmak istememişti. Geri döndüğünde kız kardeşini bir sandalyenin üstünde oturmuş boşluğa bakarken buldu. Kız kardeşini oradan çıkarmaya karar vermişti. Nereye götüreceğini de çok iyi biliyordu. Maria Caddesi'ne gitmeden önce mobiletine atlayarak yola koyulmuştu. Ev boştu ama akşam olmadan önce oraya yerleşmeyeceklerdi. Kız kardeşinin yanına yere oturarak polisten önce Hans Logart'ı nasıl bulacağını düşünmeye başladı. İçine dönerek Geronimo'ya ne yapması gerektiğini sordu. Ama yüreği o sabah garip bir şekilde sessizdi. Davulların sesi o kadar uzaktan geliyordu ki Hoover onların ne dediklerini anlayamıyordu.
43. ayrımın sonu. Sayfa 565.